Ayrım 11.
1926'da sinema pek gelişmemişti. Ama Reşat Nuri Akşam Güneşi'ni yazarken sinemanın star sisteminden esinlenmiş gibidir. Ne var ki romanın kahramanlarından Nazmi için geçerli olan bu saptama, Nazmi'nin gençlik yılları için, bakınız Akşam Güneşi, Semih Lütfi Kitabevi, ikinci baskı 1942 sayfa, 11, 12, 13, 18, 19 doğrudur. Fransa'ya ateşe militer olarak giderken trenin Edirne'den hareket edememesi, Reşat Nuri birkaç romanında hep trenleri durdurarak olay örgüsünü geliştirmeye çalışmıştır. Edirne'de beklemek zorunda kalan Nazmi'nin Harbiye'den arkadaşı İbrahim'e rastlayarak onun aracılığıyla Bulgarlara, Sırplara karşı savaşan, Makedonya'yı, Trakya'yı iyi bilen, talihin sevkiyle şimdiye kadar askerlikten ziyade çetecilik eden bazı arkadaşlar zahiren askerlikten çekildik. Bir zaruri maceraya atılıyoruz. Bir zaman sonra açılacak büyük muharebeye biz şimdiden girmiş bulunuyoruz. Sayfa 52. 12 kişilik subaylar topluluğuna katılması, söylenen şeyleri vakalar, rüyalar halinde bu bulanık titrek ışık içinde gözlerimle takip ediyor gibiydim. Karlı ormanlar içinde sessiz gece yürüyüşleri, sel sularının rüzgarların uğultusu ile dolu dağ boğazlarında pusular, kanlı boğuşmalar, takipler, ricatler, alevler içinde yanan köylere muzafferane girişler. Beni daha çocukken mektep sıralarında çıldırtan, harbiyeye sevk eden bu roman ve masal maceraları nihayet hakikat oluyordu. Sayfa 53. Paris'inde ateşe militerliğinde başlamadan bitmesi oluyor. Nazmi'nin yaşamını değiştiriyor. 9 ay Bulgarlara, Sırplara karşı savaşıyor Nazmi. 2-3 ay içinde adeta ufak bir şöhret kazanmıştım. En belalı, en tehlikeli işlere beni saldırıyorlardı. 3 defa yaralandım. Sayfa 54-55. Sonunda bir Sırp çetesiyle savaşırken 25 atlıdan Nazmi ve İbrahim'le birlikte ancak 5 kişi kurtulabiliyor. Nazmi yaralıdır. İstanbul'a döner. Doktorlar 3-5 sene dinlenmeye, hatta tedavi edilmeye muhtaç olduğunu söylerler. Hastalıktan ziyade bir nevi sakatlık. Tarzı hayatınızı değiştirmek gerekecek. Bugünkü hastalığınızın asıl amili Makedonya'da bataklıkların rutubeti içinde aldığınız had ve umumi romatizmadır. Romatizmanın bu nevi çok kere kalbi bozar. Romatizma geçer fakat kalp örselenmiş olarak kalır. Sizde böyle bir endokardit başlamış aslanım. Sayfa 70. Bundan sonra heyecan ve hareket katiyen yasak. Yaşayabilmeniz için askerliği bırakmanız lazım. Sayfa 71. Nazmi emekli oluyor. Nazan'la başlamış olan aşk, Nazan'ın ateşe militerlikten söz ederek, ne şık bir memuriyetti Nazmi Bey, acaba tekrar tayin edilmeniz ihtimali yok mu sözleriyle sona erer. Nazmi amcasının kızıyla evlenir. Uzun zamandır Nazmi'yi seven, fedakarlık için dünyaya gelmiş Şükran'la, sayfa 83. Ve M adasına Nazmi'nin babasının bir zamanlar mutasarrıflık yaptığı adadaki çiftliğe yerleşirler. Nazmi artık starlıktan uzak bir karakter oyuncusu yaşamı sürecektir. Balıkçının yetimleri bana hayatın yeni bir sırrını öğrettiler. Acımak ve sevmek. Çalık ucunu anımsamamak olanaksız. Sevgi, şefkat denen şeyde ne mucizeler var ya Rabbi. Nazmi'nin yeni yaşam ilkesi acımak, sevmek, bir de çalışmaktır. Nazmi'nin yaşam hikayesini anlattığı Doktor Kemal'in gözlemi, adanın büyük küçük bütün köylerini dolaştık. Her yerde onun izine, onun eserine tesadüf ediyorduk. Sayfa 8. Birinci kısımda romanın ikinci kahramanı Jülide'nin Şehbender babası Neyir Bey'i bir aşk kıskançlığında yaralayan annesi Naciye'nin ölüm halinde hasta olduğunu okumuştuk. İkinci kısımda Naciye'nin ölümünden deniyor. Sayfa 101. Neyir Bey'in de öldüğünü öğreniyoruz. Ortada kalan kızları Jülide, birinci kısımda tanımıştık, 9 yaşında. Cılız, renksiz, ufak bir kızcağız. Daima güneşe bakıyor gibi titriyor hissini veren açık yeşil gözleri. Sayfa 45. Nazmi Jülide'ye neredeyse dadılık yapıyordu. M.Y. gelecektir. Yıllar yılı babasıyla beraber memleket memleket dolaşmış, gece okullarına girip çıkmış. Nehir Bey ölümünden önce Şükran'a gönderdiği mektupta kızı hakkında bilgi vermekte, fikri terbiyesine az çok ihtimam ettiğini, Jülide'yi şimdiki haliyle canlı bir süse benzettiğini belirtmekte. Biraz fazla şımarmış, narin ve hoppa çocuğu acıyarak seviniz demektedir. Çocuğumun ölümünden sonra dünyada sevdiğim, yakından alakadar olduğum kimse kalmamıştı diyen Nazmi, Jülide için onu kendimize evlat yapacağız der. Jülide küçük bir Alman vapuruyla M'ye gelir. İlk görünüş vapurda içki içenlere piyano çalmaktadır. Kendisini kucaklamak isteyen Şükran'a, bize bakıyorlar gülünç olacağız biraz sonra der. Eniştesini Nazmi'yi tanımaz. Jülide'nin fazla rahat hareketleri Nazmi'yi rahatsız eder. İlk konuşmasında Jülide dediği halde sonra hep Jülide Hanım demeye başlar. Beklediğimiz evlat yerine bize yabancı bir misafir geliyordu. Jülide'nin bende bıraktığı ilk intibalar çok fena idi. Sayfa 108. Nazmi Jülide'ye yalnızca vasilik değil biraz da mürebbilik, muallimlik etmek icap edecek diye düşünür. Jülide ile yalnız olduğu zamanlar ona ağır bir ciddiyetle uzun uzun nasihat verir. Jülide'nin uygun bulmadığı davranışları karşısında ilkin lakayt bir istihfaf, ilgisiz bir hafifseme, küçük görme. Duyan Nazmi, Jülide'nin müftü ile konuşma biçimine pek kızar. Çiftliğimin sükununu bozan bu çocuğa karşı bu akşam hafif bir hiddet ve kin duydum. Sayfa 123. Jülide Nazmi'nin adaya yerleştiği günlerde görüp evlat edindiği Ayşe'yi de etkilemiştir. Ayşe'nin yeni düşünceleri için Nazmi, bu zehir gibi fikirler der. Jülide'nin açıkladığı düşünceler ise Avrupa görmüş yeni kuşağın, Nazmi'nin düşüncelerine taban tabana karşıt düşünceleridir. Sayfa 125. Sonuç Nazmi'nin Jülide'ye karşı duydukları lakayt bir istihfaf, hafif bir hiddet ve kin aşamalarından geçerek nefret. Sayfa 127. Aşamasına ulaşmıştır. Ama o aşamada kalmaz. Jülide'nin bir yaramazlık sonucu dikenler ve ipin yaraladığı avuçlarından akan kanlar merhamet ister gibi bir tavırla avuçlarını göstererek çok acıyor enişte demesi Nazmi'nin Jülide'ye karşı duyduğu nefret ve hiddete bir parça merhamet. Sayfa 129. Karışmasına yol açar. Nazmi merhamet aşamasındayken Jülide'nin gözlerinde korkunç bir kin vardır. Oysa Nazmi'nin merhameti bir hastalık. Sayfa 148. Biçimini almaya başlamıştır. Jülide'yi kitaplığında Werther okurken yakaladığı gece, Jülide'nin o geceki şaşkınlığı, korkusu pek etkiler Nazmi'yi. Nasihat vermeye kuvvetim yoktu. Yüreğim merhamet ve rikkatten, burada acıma. Eziliyordu. Sayfa 150. Nazmi ilk defa bir öz eleştiri yapar. Şimdi anlıyordum. Ben bu biçareyi hiç anlamaya çalışmamıştım. En masum kusurları, hafiflikleri gözüme batmıştı. Ondan çok yaşamış ve çok ızdırap çekmiş büyük insanların vakar ve melalini beklemiştim. Babalık vazifemi sade sahte bir ciddiyetle kaşlarımı çatmaktan, vakur, sabır ve feragat nasihatleri vermekten ibaret addetmiştim. Sayfa 150. Ve kitaplığın anahtarını Jülide'ye teslim etmeye karar verir. El verir ki sen şikayet etme, mesut ol. Nazmi'nin ölçüyü kaçırarak Jülide'ye, ancak birkaç senelik ömrü kaldığından söz etmesi Jülide'yi ağlatır. Artık barışmışlardır. Yatağıma uzandım ve senelerden beri ilk defa anlaşıldığını görmüş bir insanın sükunetiyle uykuya daldım. Sayfa 154. Sonraki bölüm, ben artık bir baba idim, yetişmiş bir kızım vardı diye başlıyor. Reşat Nuri'nin Nazmi'nin Jülide'ye karşı duyduğu duyguların değişimini anlatış biçimi, insanın aklına ister istemez psikoloji kitaplarını getiriyor. Romanın sonlarına doğru, sayfa 276, Nazmiye yaptırdığı açıklama bu düşüncemi doğrular gibi. Gizli bir yangın gibi senelerce için için yanan aşkım, o zaman henüz alay ve küçümseme devresindeydi. Bu çocuğu manasız bir oyuncak gibi görüyordum. Sonra bu aşk aylarca, pek aylarca değil, kim ve nefret perdesi altında kendini gizledi. Yavrucuğu küçük sebeplerle kırıp incitmekten vahşi bir zevk duydum. Nihayet bu kırmak, incitmek zevkine hafif bir pişmanlık ve merhamet karışmaya başladı. Bu ince sızı kalbimde büyüye büyüye bir yara halini aldı. Reşat Nuri bu açıklamasındaki soyut ilkelerden hareketle Nazmi'nin davranışlarına biçim veriyor. Sonra belki anlamayan okurlar vardır diye gene soyut olarak özetliyor. Bir psikoloji kitabını özetler gibi. Nazmi'nin Jülide'ye kendisinin de henüz bilmediği gizli sevdası büyüdükçe tutumu da değişiyor. İlk zamanlarda ona karşı ne kadar yanlış bir terbiye sistemi düşünmüştüm. Bu çocuğu saf, sade, kısa emelli, bahtiyar bir köy kızı gibi yetiştirmek istiyordum. Nasihatla, tekdirle, sakin bir hayat yaşamaya cebretmekle maksadıma varacağımı vehmediyordum. Artık vazifemi başka türlü görüyordum. Onun için çatkın çehreli bir enişteden ziyade munis bir büyük kardeş, bir arkadaş olacaktım. Benimle düşündüğü, sevdiği şeylerden bahsedebilecekti. Aşık olanlarda görülen bir ruhsal durum. Bu çocuğun bana ne kadar çok benzeyen noktaları vardı. Jülide bir parça 10 sene evvelki ben demekti. Nazmi bir akıl evliliği yaptığı Şükran'la ilişkisini Jülide'nin varlığının ışığında yeniden değerlendiriyor. Bir anne gibi üstüme titreyen, her gün benimle gülüp ağlayan, müşfik bir zevcem olmasına rağmen tesellisiz bir yalnızlığa düşmüştüm. Sayfa 162. Nazmi ilk iş olarak Jülide'ye bir kısrak alıyor. Reşat Nuri, Nazmi'de uyanan aşkı dolaylı yollardan anlatıyor. Her şeye alakadar oluyor, her şeyi seviyordum. İyilik etmek, gönül almak benim için derin bir ihtiyaç haline gelmişti. Sayfa 167. Jülide'ye duyduğu ama bilincinde olmadığı aşkın etkisiyle Şükran'ı bile daha çok seviyor. Bu gezinti dönüşü Nazmi'nin izlenimi. Akşamüstü kırlardan dönen iki mektep kaçağı gibi gizli bir gülümsemeyle birbirimizden ayrıldık. Sayfa 189. Aynı sayfada onunla şimdi bir baba kızdan ziyade iki arkadaşa benziyorduk. Gene aşk. Bazı davetlere giderken gençliğimdeki merak ve dikkatle giyiniyordum. Sayfa 190. Reşat Nuri'nin dudaktan kalbeden sonra bir yıl içinde büyük bir gelişme gösterdiğini görüyoruz. Reşat Nuri, Nazmi'deki değişimle birlikte Jülide'deki değişimi de göstermektedir. Nazmi, Jülide'ye sözlüsü Burhan Bey'den söz eder. Jülide'den bir kahkaha, alaylı bir cevap yahut bir sevinç hareketi bekliyordum. Fakat o gözlerini önüne indirerek sükut etti. Sayfa 179. Jülide'yi sandala bindirmek için elini tuttuğum zaman biçarenin heyecandan, sevinçten titrediğini hissettim. Sayfa 181. Jülide elinin ancak hissedilebilecek hafif dokunuşu ile kolumu okşadı. Bu dakikada bu çocuğun bana acıdığını hissediyordum. Sayfa 183. Monsieur Gregoire'ın 14 Temmuz çağrısında kütüphanede gözlerden uzak vals yaparlarken Jülide'nin başı Nazmi'nin göğsüne düşer. Gözlerinde iki iri yaş damlası parlar. Sayfa 202. Üçüncü kısım Nazmi'nin yalnızlığıyla başlıyor. Nazmi yanına Şükran'ı katarak Jülide'yi sözlüsü Burhan'ı görmesi için 2 aylığına İstanbul'a yollamıştır. Şükran'dan gelen mektuplara Jülide ara sıra birkaç satır yazıyor. Son mektupta İstanbul'da da kendimi yabancı ve yalnız buluyorum. Eniştem çok vefalıdır diyen Jülide'nin İstanbul'a gelmesini istediğini anlayan Nazmi soluğu İstanbul'da alır. Nazmi ile Jülide yürürlerken Nazmi'nin Nazan'ın köşküne giden yola sapmak istemesine Jülide içerler. Şükran ablama biraz hürmet ediniz. Sayfa 213. Derse de Şükran ablasından çok kendisini düşündüğünü sezeriz. Jülide'nin Burhan hakkındaki sözleri Burhan'ı sevmediğini dolaylı olarak açıklar. Nazmi'nin "sen nişanlını seviyorsun" sözü karşısında Jülide yine uzaklara bakarak "evet" diye başını salladı. Göz kapaklarında, dudaklarında hafif titremeler vardı. Sayfa 215. Burhan Bey köşke gelir. Güzel bir gün geçirdik. Yalnız o gün Jülide biraz hastaydı. Onun için fazla neşelenmiyor, ara sıra parmakları ile şakaklarını sıkıyordu. Sayfa 216. Nazmi gerçekleri görmemeye çalışıyor. Şükran'ın Jülide hakkında söyledikleri de ilginçtir. Jülide ilk geldiği zaman bana yabancıydı. Fakat şimdi çok değişti. Bazen boynuma sarılarak derin derin yüzüme bakıyor. Ablacığım diye hiç sebepsiz ağlıyordu. Sayfa 218. Şükran'ın kocasına aşık olan Jülide çaresizlik içinde. Sonunda Nazmi'ye "birkaç sene daha sizin yanınızda kalmak beni pek memnun edecek enişte" der. Eskiden nefret ettiği M'yi artık her yerden çok sevmeye başlamıştır. Olabildiğince kalmak ister. "Birkaç sene bana evlenmekten bahsetmeyiniz. Yanınızda sakin bir hayat geçirmeye ihtiyacım var." Jülide sonunda Nazmi'ye açıklar. Burhan'a evlenemeyeceğini söylemiştir. Nazmi'nin ilk tepkisi, "kalbim dikkat ve merhametten eziliyordu." Sayfa 223. Kalbinin aşkla, sevinçle ezildiğini daha sonra anlayacaktır. İstanbul'da bir konserde Nazan'a rastlar Nazmi. Teyzesi hesabına çok kıskanç olan Jülide, benim bir akşam onun köşkü civarında dolaşmama bile tahammül edememişti. Bu gece onu locada görür görmez asabileştiğini hissetmiştim. Sayfa 225. Nazmi Jülide'ye aşık olduğunun, Jülide'nin de kendisine aşık olduğunun farkında değil. Ya da bu aşka inanmak istemiyor, inanamıyor. Nazan'a rastladıktan sonra Jülide'nin üstlemesiyle M'ye dönüyorlar. Reşat Nuri Jülide'nin aşkını ne güzel anlatır. Sevgisi yalnız insan ve hayvanlara münhasır kalmıyor. Çiftlikteki eşyayı canlı mahluklar gibi eliyle sevip okşuyor. Sayfa 231. Nazmi'yi anımsayalım. Her şeye alakadar oluyor. Her şeyi seviyordum. İyilik etmek, gönül almak benim için derin bir ihtiyaç haline gelmişti. Nazmi geçen sene aramızda bir çölde gibi yalnız yaşayan mağrur, haşin, hırçın Jülide'ye bu derin sevgi kabiliyeti nereden gelmişti diye düşünüyor ve ekliyor. Fakat anlayamadığım bir his beni bu çocuk ruhunu daha derin bir surette tahlile çalışmaktan men ediyordu. Sayfa 231. Anlayamadığım bir his derken Nazmi'nin bu hissi anladığını anlıyoruz. Jülide'nin köylü kızı kıyafetiyle gelin olmaktan söz etmesi üzerine Nazmi'nin "bu güzel günde insana ne hüzünlü şeyler düşündürüyorsun" demesiyle Jülide'nin gözleri birdenbire parlar. "Benim gelin olmam fikri size hüzün mü veriyor?" der. Sayfa 233. Reşat Nuri kahramanlarının duygularını yavaş yavaş aydınlanan bir denizaltı alemi gibi belirginleştiriyor. Ama Jülide aşkından korkmaya başlamıştır. Nazmi'ye M'den gitmek, Burhan'la barışarak evlenmek istediğini söyler. Sonunda kendini öldürmeye kalkışır, balıkçılar kurtarır. Jülide sandala binmeden Ayşe'ye Nazmi için bir mektup bırakır. Nazmi mektubu okur. Jülide Nazmi'ye olan aşkını yazmıştır. "Kalbimde iğrenç bir hastalığın başladığından yemin ederim ki haberim yoktu. Benim için hemen hemen bir baba olan bir enişteyi sevmek, Şükran ablamın kocasını sevmek, bu lekeyi sade benim ölümüm temizleyebilirdi." Sayfa 247-249. Nazmi mektubu okuduktan sonra zarfın açıldığı anlaşılmayacak bir biçimde Ayşe aracılığıyla Jülide'ye iletir. Mektuptan sonra Nazmi de aşkını, hadi o unutulmaz sözcükle söyleyeyim, itiraf eder. "Son ve hatta ilk aşkım" der. "Jülide'yi seviyordum. O iyileştiği nispette benim hastalığım artıyordu. Bu aşkın beni utancımdan öldürmesi lazım gelirdi fakat utanmıyordum. Çünkü Jüli de kendisini sevdiğimi bilmiyordu. Sayfa 252. Büyük aşkımı bu uzak akşam güneşlerine benzetiyordum. Bu güneşte artık yakmak, kamaştırmak kudreti kalmamıştır. Işıklarında bir merhamet öpüşü, tatlılığı, uzamış gölgelerinde bir tahayyül büyüsü vardır. Sayfa 253. Jüli de İhsan'la evlenir. Nazmi, elimde büyüyen bu genç mühendisi gayet iyi tanıyordum. Ahlakı gibi yüzü de güzeldi. Jüli de için biraz fazla basitti ama ne çare. Birkaç ay evvel Aydın Belediye Mühendisliğinden M'ye nakletmişti. Jüli de onunla evlenirse M'de kalacaktı. Böylece ayrılık korkusundan da kurtulmuş olacaktım. Sayfa 255 diyor. Nazmi sarhoştur, kendini öldürmek ister, vazgeçer. Aksaçlarından utanmadan küçücük bir çocuğu sevmek, sonra kendini öldürme. Dünyada bundan gülünç ve ayıp bir şey olamazdı. Sayfa 263. Jüli de ayrılırken ağlamak için eline batan dikeni bahane eder. Nazmi acısını gizlemek için dişi ağrıyormuş gibi yapar ve Jüli de kendisiyle beraber çiftliğin neşesinde alıp götürür. Sayfa 267. Jüli de M'den ayrılır, büsbütün gider. İhsan'a Bakü'de çok karlı bir iş önerilmiştir. Akşam güneşim artık söndü. Nazmi Jülide'yi bir kere daha görür. Jülide tamamıyla iyi oldum der. Nazmi'ye olan ilk aşk ölmüş, o aşkın yerini İhsan almıştır. Ve Nazmi 14 Temmuz akşamı gene o Fransızın verdiği suareye gider. Jülide ile vals yaptığı yerde tüccarın kızıyla vals yapar. Biraz daha, biraz daha derken ellerini göğsüne basarak yandaki kanepelerden birine gitmek isterken ayakları dolaşarak yüzüstü yuvarlanır, ölür. Reşat Nuri'nin ilk 6 romanının en başarılısı Akşam Güneşi. Akşam Güneşi bir yıl önce yayımlanan Dudaktan Kalbe'nin ilkel roman yapısıyla toplumsal gerçekliği olmayan kişileriyle karşılaştırılamaz bile. Bir yılda büyük bir gelişme gerçekleştirmiş Reşat Nuri. Akşam Güneşi üzerinde epey çalışılmış bir roman. Reşat Nuri 2 yıl sonra yayımladığı Acımak'ta aynı gerçekliğe iki ayrı açıdan bakmaya çalışmıştı ama başaramamıştı. Oysa Akşam Güneşi'nde aynı gerçekliğe iki ayrı açıdan bakarken başarılı. Bu açı farklılığı bakışlardan birini hemen hemen işlevsel bir ayrıntı durumuna getiriyor. Dış görünüşle gerçek durum arasındaki fark romanın iki kahramanının, Nazmi ile Jülide, ruhsal durumlarını da açıklıyor. Böylece Reşat Nuri, Akşam Güneşi'nde kişilerin ruhsal durumlarını ustalıkla çözümleyebiliyor. Bir örnek. 138. sayfada Nazmi, babasını hemen hemen hiç hatırlamıyor diye yerer Jülide'yi. 139. sayfada, onda vefa ve his yok der. 170. sayfada Nazmi'nin bana baba demeni istiyorum önerisine imkanı yok diye cevap veren Jüli de eniştesinin zorlaması üzerine babam darılacak sanıyorum der ve açıklar. İnsanda böyle duyguları zaaf addediyorlar. Bir sevgimizi, nazik bir hissimizi anlamadıklarını, hatta onunla eğlendiklerini görmektense onu içimizde gizlemek daha iyi. Annemin ölümünden sonra babamla yalnız kalıyorduk. Birbirimizden başka sevecek kimse yoktu. Babam beni çok seviyordu enişte. Beraber yaşadığımız müddetçe pek farkında değilmişim. Şimdi onu öyle seviyorum, öyle seviyorum ki. Sayfa 170-171.